Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bildiğiniz gibi toplumsal bir varlık olan insan birçok nedenle birbiriyle, çevresiyle sürekli iletişim içerisinde olmak zorundadır. Örneğin bilgi almak veya vermek, yardım etmek veya istemek, duygu ve düşüncelerini anlatmak ya da başkalarının duygu ve düşüncelerini öğrenmek için iletişim kurar. Bütün bunlar için çeşitli iletişim yollarını kullanır. Geçmiş programlarımızda bu yollardan söz etmiştik. Aslında iletişim bir tür ikna etme yöntemidir. Gündelik hayatta yaptığımız konuşmalardan tutun da verilen bilgileri almak, davranışları değiştirmek veya bir başka konuda ikna etmeye çalışmak iletişimin parçalarındandır. İletişimin bütün yollarını düşündüğümüzde en önemli ve ortak neden ikna etmektir. İletişim kuran bireyin amacı, karşısındakini istediği konuda razı etme ve inandırmadır. Herhangi bir konuyla ilgili kanaat geliştirmesini sağlamaktır. Bireyler gün içerisinde birbirleriyle kurdukları her iletişimde ikna etme yoluna gitmezler. Örneğin, hal hatır sormak sadece sağlığı veya varsa yaşadığı sıkıntıları öğrenmek içindir. Burada ikna yoluna gidilmez. Oysa ikna gereken konu ve durumlarda karşımızdaki kişide istenilen davranışın gelişmesini sağlamak ve belli bir sistematik yol izlemek gerekir. Popüler kültürde ikna, bir kanaati kabul ettirmek, kanaat uyandırmak, inanmasını sağlamak, razı etmek biçiminde tanımlanır. Etkili bir konuşma yapmak istediğimizde, dinleyenlerin söylediklerimize odaklandığından emin olmamız gerekir. Katılımcılar, konuşmacıyı izlemek için dikkat kesildiğinde, konuya onların ilgisini çekecek biçimde etkili birkaç cümleyle başlamalıdır. İkna konuşmalarında ses tonunu etkili kullanabilmek önemlidir. Konuşmacının anlatacağı konuya uygun olmak koşuluyla ses tonunu yumuşak veya sert bir biçimde kullanması gerekebilir. Esprili giriş konuşmaları yumuşak ses tonuyla başlamalı, ciddi konularsa az ya da çok sert bir tonla başlamalıdır. Doğru ve etkili bir yöntemi belirleyen konuşmacı, sesi, vurguları, dış görünüşü, hareketleri ve kullandığı cümlelerle giriş konuşmasında istediği iyi niyeti yaratacaktır. Etkili birkaç cümleyle konunun özüne yönelik yapılan giriş konuşması, dinleyenin ilgisini konuşmanın amacına ve içeriğine yöneltir. Dinleyenlerin tamamı konuşmacıyla aynı görüşte olmayabilir. Aynı görüşte olanlarsa konuşmanın amacını girişte verilen cümlede arayacaktır. Bu, dinleyen açısından önemlidir. Bireyler topluluk önüne çıkıp konuşmaya başlamayı genellikle bir sorun olarak görür. Konuşmacının hayal gücünün yüksek olması, konuşma metnini hazırlarken önemlidir. Önceden yapılan hazırlıklar, birkaç değişik giriş konuşması hazırlanması ve denemelerin yapılması, arasından en iyi olanın seçilmesi yararlı olacaktır. İkna edici konuşmaların tamamı kısa olmayabilir. Eğer konuşmalar kısa olacaksa, dinleyenlere şaşırtıcı cümlelerle hitap ederek başlamak etkili olacaktır. Anlamlı soru sorarak konuşmaya başlamak, dinleyenlerin konuşmacının düşünceleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlayacaktır. Konuşmacı, küçük hikayeler anlatarak konuşmaya başlarsa, dinleyenleri konuşmanın ana düşüncesine yöneltmiş olur. Anlatacağı hikaye konunun ana fikriyle mutlaka uyuşmalıdır. Konuşmacının yaptığı kişisel atıflar ve alıntılar onun konuya olan hakimiyetini ve güvenini gösterdiği için dinleyiciyle iyi niyet köprüsünü de kurmuş olacaktır. Shakespeare ikna edici konuşma için şöyle demiştir: İyi biten şeyin hepsi iyidir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde konuşmacı ikna edici konuşmanın sonuç bölümünü iyi hazırlamalıdır. Amaca ulaşmada son sözler önemlidir. Dinleyenlerin konuşmanın tamamında ne söylenildiğini hatırlaması ve akıllarında kalması için konuşmacının toparlayıcı cümleler kurması önemlidir. Sevgili dinleyenlerimiz, Fransız ressam Degas'ın "Çok güzel duygularım var ama şiirde başarıya eremiyorum. Neden?" diye sorması üzerine Fransız şair Mallarmé, "Dostum, şiir sözcüklerle yazılır. Herkesin duyguları, düşünceleri var. Bu yetseydi herkes şair olurdu." Fransız ressam ve şairin bu konuşmalarından yola çıkarak yorum yapan şair Melih Cevdet Anday şöyle demiştir: "Anlaşılmayan budur. İçinden geldiği için mimar ya da mühendis olmaya kalkanı görmüyoruz. Demek sanatların en kolayı şiir ki, duygulara, düşüncelere dayanarak şair olunabileceğine inanılıyor." Şair Melih Cevdet Anday bu yorumuyla ironi yapmış ve şiir yazabilmenin hiç de kolay olmadığını okurlarına anlatmıştır. Melih Cevdet Anday, Alaturka şiirini yazarken şair karakterinin ortaya çıkmasını canı gönülden ister. Geçmişe duyduğu özlemi, ayrıldığı sevgilisini eski şarkıların sözlerinde arar. Ayrılığın acısını anlatmak için sözcük arayışına girmek istemez. Birlikte dinledikleri şarkıların sözlerini ayrılık acısını anlatmak için kullanırken, aynı zamanda sevdiğine gönderme de yapar. Dede Efendi'nin güftesinde sözüne ettiği dizeleri kullanıp, "Zülfündedir, bahtı siyahım" diyerek, sevdiğinin saçları gibi bahtının kara olduğundan söz eder. "Çık benim şair tabiatım, çık orta yere. Fakir güzelinden söyle, hasret ateşinden çal. Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle. Hep bilinen şarkılar gibi olsun. Hani dili biçareden, sun da içsin yar elinden. Hani bilinen şarkılardan olsun. Yeni sözler arama nafile. Derdim yeni olsa anlarım. Gel, hazırından söyle bu akşam. Üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Sonunda ah çekeriz derinden. Kim anlayacak sahiden olduğunu? Sen söyle yalnız, zülfündedir bahtı siyahım bestesini dededen." Haftaya Dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.